bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Anadolu Efsaneleri Yalvaç Ural Önel Yayınları Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Seslendiren Hülya Örencik. Başlarken Ege bölgesinin bir kısım efsaneleri Yunanistan'a, çoğuysa Anadolu'ya aittir. Ama bu efsanelerin hemen hepsi Batılılarca Yunanistan'a mal edilmiştir. Hatta bu o kadar ileri götürülmüştür ki, örneğin Ozan Homeros'un önce hayali bir kişi olduğu söylenmiş, daha sonra Sakız, Rodos, Atinalı olduğu savunulmuştur. Oysa bunların hiçbirisinin doğru olması için küçük bir olasılık dahi yoktur. Çünkü Homeros, ünlü eserleri olan İlyada ve Odise arı bir İyonca ile yazmıştır. İyonya'da bütün tarihçilere ve kültür verilerine göre İzmir'le Söke arası kabul edildiğine göre bunun tersini savunmak, Anadolu'ya ait olan kültür mirasına sahip çıkma arzusundan başka bir şey değildir. Kaldı ki Homeros'un İyonca kitaplarını yazdığı dönemde Yunanistan'da okuyup yazma bilen yok denecek kadar azdır. Hatta Homeros'un yaşadığı dönemden 200 yıl sonra ticaret nedeniyle İzmir'e gelen Solon'un okuma yazmayı Anadolu'da öğrendiğini yine bize tarihsel belgeler kanıtlamaktadır. Elimizde bir sürü tarihsel belge olmasına karşın bir yığın insan ve eserin Yunanistan'a mal edilmeye kalkışılması elbette yalnızca bir söylenceden, kulaktan kulağa sözlü anlatımla gelen efsaneler için daha kolaydır. İşte biz bu yeni kitabımızla yurdumuza ait olan efsanelerin öykülerini bir sıra içinde sizlere anlatmaya çalışacağız. Boğaziçi ya da Buzağı Geçidi. Bir gün tanrılar tanrısı Zeus, Mersin ağaçlarının altında oturan güzel bir kız görür. Bu kız, kral Inakos'un güzel kızı Io'dur. Zeus hemen kıza aşık olur. Io da tanrı Zeus'u çok sevmiştir. İki sevgili o günden sonra her gün gizli gizli Mersin ağaçlarının altında buluşmaya başlarlar. Zeus kıskanç karısından çekindiği için her buluşmalarında güzel Io ile kendisini kara bir bulutun içine saklayıp öyle dolaşmaktadır. Ama çok geçmeden Zeus'un karısı Hera aldatıldığını anlar ve bulutu üfleyerek gökyüzünün uçsuz boşluğuna göndermek ister. Durumu anlayan Zeus hemen sevgilisi Io'yu bir buzağı biçimine sokar. Hera bu oyunu yutmamıştır. Üstelik de kocasının kendisinden küçük bir buzağıyı esirgemeyeceğini düşünerek, bu ak buzağıyı çok sevdiğini söyleyerek kendisine vermesini ister. Zeus buzağıyı vermek zorunda kalır. Tanrıça Hera buzağıyı alınca hemen yüz gözlü sığırtmaç Argos'u yanına çağırır ve ona bakması, kesinlikle de kaybetmemesi için emir verir. Sığırtmaç Argos her gün buzağıyı çayıra götürüp bir ağaca bağlamakta, akşamları da derin ve karanlık ahıra kapatmaktadır. Hera'dan korkusundan geceleri bile uyumayan sığırtmaç Argos, iki gözüyle uyurken öteki gözleriyle de durmadan zavallı buzağıyı Io'yu gözlemektedir. Sevgilisinin çektiği bunca acıya dayanamayan Tanrı Zeus, bir gün oğlu Hermes'i yanına çağırır, yüz gözlü Argos'un elinden buzağıyı kurtarmasını ister. Hermes hemen bir çoban kılığına girer ve kavalıyla güzel bir ninni çalıp uzun bir masal anlatarak Argos'un yüz gözünü birden kapattıktan sonra onu öldürür. Daha sonra bununla da yetinmez. Argos'un yüz gözünü alıp uzun, düz kuyruklu tavus kuşunun kuyruğuna serper. Ama Hera yine durumu öğrenir ve zavallı buzağının bu kez başına ısırıcı bir at sineğini dolar. Zavallı Io'cuk nereye gitse bu at sineği onu bırakmamakta, yemek yerken, uyurken onu rahatsız ederek durmadan oradan oraya koşturmaktadır. Aslında Hera'nın isteği de budur. Io'yu Olimpos'tan uzaklaştırıp kocası Zeus'un onu unutmasını sağlamak. Sonunda bu at sineği Hera'nın istediğini gerçekleştirir. Io'yu öyle rahatsız eder ki sonunda zavallı buzağcık kurtuluşu kaçmakta bulur. Kaçarken evreni diyar dayar dolaşır ve bir ara Boğaziçi'nden de geçer. İşte bu yüzden Boğaziçi'ne buzağı geçidi anlamına gelen Bosphorus adı verilmiştir. Bu efsanenin en güzel yanı Hermes'in çaldığı Syrinx ya da Pandean adlı yedi kamıştan yapılmış olan flütün, doğa tanrısı Pan'ın müzik aleti oluşu. Yüz gözlü sırtmaç Argos'u bu yedi notalı kromatik düdükle uyutmuş olması. Daha sonra sizlere anlatacağımız Marsyas Apollon müzik yarışması adlı bölümü işlerken Pandean adlı flütü bütün ayrıntılarıyla tanıtacağız. Ve Marsyas çayına adını veren bu flütü ilginç öyküsüyle daha çok seveceksiniz. Açıklamalar. Zeus, Yunan tanrıları içinde en güçlü olanı ve diğer tanrıların babası. Hera, Tanrı Zeus'un karısı ve tanrıçaların en güçlüsüdür. Kadınları korur, evlendirir ve karı koca ilişkilerinin sağlıklı yürümesini sağlar. Hermes, Tanrı Zeus'un oğludur. Sürülerin tanrısıdır, yolculara yol gösterir ve onları korur. Argos, her şeyi gören, 100 tane gözü olan bir dev. Io, Kral Inokos'un güzel kızı ve Tanrı Zeus'un sevgilisidir. Pan, çobanların tanrısı. Boğaziçi'nin ikinci efsanesi, Kavak Kayaları. Boğaziçi'nin ikinci efsanesi de kavaklara ait. Küçük Iason, amcası Pelias'ın elinden kendisine kalan krallık tacını alabilmek için Kokis'teki altın postu getirmek üzere Argo adlı bir gemiyle yola çıkar. Ama ne yazık ki altın post kahramanları kavaklara gelip de Karadeniz'e açılacakları zaman kavakların iki yanındaki kayaların bir insan ağzı gibi açılıp kapandıklarını görürler. Ve daha önce de buradan geçen gemilerin kayalara sıkışıp çiğnenip parçalandıklarını duyduklarından kendilerine bir geçiş yolu aramaya başlarlar. Önce kayaların arasından bir kumru uçururlar. Kumru geçebilirse kendilerinin de kolaylıkla geçebileceklerini düşünürler. Ve her şey düşündükleri gibi olur. Uçurdukları kumru kayaların arasından hiçbir şey olmadan geçip gider. Yalnızca en son çıkışta kuyruğunun ucundaki tüyler kayaların kapanmasıyla kopar ve orada kalır. Altın post avcıları kumrunun yolunu izleyerek o zamanki adı Hoyrat Denizi olan Karadeniz'e hem kayalardan sakınarak hem de kuzeyde oturan savaşçı Amazonlara gözükmeden bir gece vakti karanlıkta çıkarlar. Ama bu geçiş kolay olmadığı gibi oldukça da uzun sürer. Argo gemisi kumruyu izleyerek kayalara geldiğinde geminin kaptanlığını Trakyalı ozan Orpheus yapmaktadır. Geminin kahramanları küreklere var güçleriyle asılırken Orpheus da elinde liriyle altın post kahramanlarının kollarına güç, işlerine de sevinç katan melodiler çalmaktadır. Öyle ki kimi zaman geminin kürekleri kuş kanatları gibi uyumlu hareket ederken, kimi zaman da düşen bir taş biçiminde sulara gömülmektedir. Bazen kahramanlar aralarında tartışırlar. Korku ve yolculuğun verdiği sinirlilikle birbirlerine kızıp kavga edecekleri sırada Orpheus yine lirinin tellerine dokunur ve onları uslu, söz dinleyen küçük çocuklara dönüştürüverir. Gemicilerin en korktuğu tehlikelerden biri de sirenlerdir. Bu güzel deniz kızları çıkardıkları müzik sesleriyle gemicileri büyüleyip kendilerine çekmektedirler. İşte sirenlerle karşılaştıkları an yine Orpheus lirini çıkarır ve sirenlerin türküsünü yenmekle kalmayıp lirinin sesiyle bu güzel deniz kızlarını öyle bir büyüler ki kavaklardaki kayaların bile ağzı açık kalır. İşte Boğaziçi'nin ikinci efsanesinde Saflegat kayaları denilen bu yeri Orpheus'un lirinin yardımıyla geçip giderler. Açıklamalar. Iason, Iolkos krallığının prensi. Siren, bir adada yaşayan deniz kızları. Şarkıları ile gemicileri yanlarına çağırırlar. Orpheus, en eski Yunan şairidir. Çok iyi lir çalar. Amazon, Kuzeydoğu Anadolu'da yaşayan savaşçı kadınlar ulusu. Tek memeleri olduğu için memesizler ülkesi de denir. Çünkü bu kadınlar iyi ok kullanabilmek için sağ memelerini keserlermiş. Lir, U biçiminde dört telli bir Yunan çalgısı. Örümcek kız Arakne. Çok eskiden İzmir'in güneyinde Kolopon adında ünlü bir kent vardı. Bu kentte dokuma ve el örgüsü yapmakta oldukça hünerli ellere sahip Lidyalı bir usta yaşardı. Üstelik bu usta oldukça da güzel bir genç kızdı. Çevre köylerden, dağlardan, göllerden ve ormanlardan periler gelir, bu kızı çalışırken hayranlıkla izlerlerdi. Dokumacı kız işlenmemiş yün parçalarını eline alır ve kirmanıyla onları eğirir, ip yapar. Hemen sonra da aynı çabuklukta onları pamuktan yumaklara dönüştürürdü. Dokumacı kızı izleyenler ona hep şu soruyu sorarlardı. Lidyalı kız, böyle güzel kumaş dokumayı, yün eğirmeyi, örgü örmeyi Tanrıça Athena'dan mı öğrendin? Bu soru karşısında Lidyalı kız hep susar, aldırmaz. İşine devam ederdi. Bir gün o kadar çok sordular ki bu soruyu güzel kız dayanamadı. Hiçbir şeyi kimseden öğrenmediğini, çalışarak kendi yeteneğiyle öğrendiğini ve Tanrıça Athena'nın da bilgi ve öğretisine gereksinimi olmadığını söyledi. Tabii bu söz hemen Tanrıça Athena'ya ulaştırıldı. Athena bu kıza o kadar çok kızdı ki sonunda dayanamadı, Kolopon'a gelerek söylediği sözleri kanıtlamasını istedi. Tanrıça Athena ve dokumacı kız önlerine birer tezgah alarak perilerin önünde bir yarışma yapmaya karar verdiler. Yarışmada ikisi de aynı malzemeyi kullanacaktı. Tezgahta dokunacak motif ve görüntü serbestti. Gökkuşağının renklerinden yapılmış altın ve gümüş tellerle sarılı yumaklarını yanlarına aldılar ve yarışmaya başladılar. Athena, deniz tanrısı Poseidon ile yaptığı bir yarışmanın resmini dokumaya başladı. Lidyalı dokumacı kız da Tanrı Zeus'un bir boğa görününe girerek güzel Europa'yı kandırışını görüntülüyordu. Tanrıça Athena, dokumacı kızın bu alaycı desenini görünce kıza olan öfkesi bir kat daha arttı ve elindeki mekikle kıza vurmaya başladı. Kız her tarafı yara bere içinde, elleri ipliklerle dolaşmış bir biçimde yere düştü. Tanrıça Athena onun bu halini görünce kıza öyle acıdı ki ona daha fazla vurmayıp hemen onu bir örümceğe, Arakne'ye dönüştürdü. Bugün Girit'te yapılan bazı kazılarda Anadolu kıyısındaki Kolopon ve Miletos kentlerine ait olduğu sanılan bazı mühürler ve sikkeler bulunmuştur. İşte bu mühür ve sikkelerin üzerindeki örümcek kabartması bize Arakne efsanesini anlatır. Açıklamalar. Europa. Finike kralı Agenor'un kızı. Europa'ya aşık olan Zeus boğa kılığına girerek onu kandırıp Girit'e kaçırdı. Arakne. Lidyalı kız. Kolopon. İzmir'in 40 kilometre güneyinde bir şehir merkeziydi. Lidya. Anadolu'nun batısından güneyde Büyük Menderes Irmağı'na kadar uzanan bölgelerinin eski çağlardaki adı. Athena. Tanrı Zeus'un kızı ve güzel sanatların tanrıçası. Dokumayı ilk kez o yapmıştır. Poseidon. Denizlerin ve suların tanrısı. Bir Çanakkale efsanesi. Hero ile Leandros. Hero ile Leandros'un öyküsü Çanakkale'nin Abydos kenti ile Gelibolu kıyısında bulunan Sestos kentleri arasında geçer. Abydos, Çanakkale'nin Anadolu yakasındaki Nara Burnu çevresinde bulunan çok eski bir kenttir. Sestos ise İsa'dan 700 yıl önce Miletliler tarafından Gelibolu kıyısında kurulmuştur. Öykü şöyle başlar. Bir gün Afrodit'in Sestos'ta yaşayan güzel rahibesi Hero, Abydos'un Leandros adlı yakışıklı delikanlısıyla bir dinsel ayinde karşılaşır. Hero'nun her yanı çiçeklerle süslüdür. O kadar beyaz, iç acıcı ve güzel bir görünümü vardır ki, öbür beyazlıklar Hero'nun yanında Leandros'un gözüne kapkara görünür. Leandros o günden sonra Hero'ya karşı büyük bir sevgi besler ve Hero da aynı duygularla ona bağlanır. Ama Hero bir Afrodit rahibesi olduğundan delikanlının onunla evlenmesi olanaksızdır. İki genç bu soruna bir çözüm bulabilmek için her gece buluşmaya başlarlar. Leandros dalgaların içinden çıkan beyaz köpükler biçimine girerek her gece bir kulenin tepesinden kendisine ışıkla yol gösteren Hera'ya gitmektedir. Böylece iki sevgili gizlice buluşmakta ve birbirlerine duydukları sevgiyi dile getirmektedirler. Leandros yine bir gece karşıya geçecektir. Hava çok kötü ve fırtına neredeyse koptu kopacaktır. Boğazın suları büyük dalgalar biçiminde kıyıları dövmektedir. Ama yüreği Hera'nın sevgisiyle dolup taşmakta olan Leandros bu dalgalara hiç mi hiç aldırmaz ve karşıda Hera'nın yaktığı meşaleyi görür görmez hemen suya atlar ve dalgaları aldırmadan yüzmeye başlar. İşte tam bu sırada Hera'nın tuttuğu meşale rüzgardan söner. Leandros da yolunu şaşırarak akıntıya doğru yüzmeye başlar. Hera'nın sabaha kadar beklemesine karşın o gece Leandros Abydos'a gelmez. Ertesi sabah güneşle birlikte kayıklarının başına gelen balıkçılar kıyıda Leandros'un ölüsünü bulurlar. Olay hemen tüm kentte duyulur. Hera bu kara haberi duyunca dayanamaz, kendisini Abydos Kulesi'nin üzerinden atarak yaşamına son verir. Bu efsane Homeros'tan önce yaşamış olan Musaios adlı bir ozan tarafından yazılmıştır. Musaios, Orfeus'un öğrencisidir. Ayrıca bu öykü Virgilius, Ovidius, Schiller, Byron ve başka yazarlar tarafından da yeni yorumlarla işlenmiştir. Ayrıca Leandros'un o gece geçemediği boğazı yıllar sonra Lord Byron topal ayağıyla yüzerek geçmiş ve bu efsanede söylenen boğazın yüzülerek geçilemeyeceği inancını da yıkmak istemiştir. Açıklamalar. Hera ile Leandros. Şair Musaios'un bir küçük destanının iki kahramanı. Afrodit. Tanrı Zeus'un üç kızı vardır. Artemis, Athena, Afrodit. Afrodit, aşk ve güzellik tanrıçasıdır. Romalılarda ise bu tanrı Venüs'tü. Abydos. Çanakkale'nin Anadolu kıyısında bir kent. Sestos. İsa'dan önce 700 yılında kurulmuş bir kent. Eros, sevgi tanrısı. Marsyas Apollon müzik yarışması. Çok eskiden Isparta dolaylarında toprakları Frigya devleti sınırları içinde kalan Selene adlı bir kent vardı. Efsanemizin kahramanı ve Anadolu'nun ünlü müzikçisi olan Marsyas işte bu kentte doğmuştur. Marsyas, Frigya müziğinin babası sayılan tanrılara ilahiler ve şarkılar bestelemiş olan ünlü müzisyen Igyanis'in oğluydu. Marsyas, 7 kamıştan yapılan Syrinx kavalını tek kamış üzerine 7 delik açarak yeni bir biçime sokmuş ve bütün notaları çıkararak Frigya flütü denen ilk gelişmiş flütü bulmuştur. O zamanlar Anadolu'da Marsyas'ın kromatik notalı flütüyle melodi yüklü şarkılar söyleyip çalınırken öteki ülkelerde melodi yoksunluğu içinde söylenen şarkılara 3 telli lir eşlik ediyordu. Marsyas Apollon müzik yarışmasının öyküsü çeşitli biçimlerde anlatılmasına karşın biz kendi ülkemizde anlatıla gelen biçimiyle bu efsaneyi aktaracağız. Bir gün Tanrıça Kibele sevgilisi Tanrı Attis'in ölümlü bir kızla seviştiğini ve evlenmeye karar verdiğini öğrenir. Tanrıça Kibele Tanrı Attis'in kendi yerine bir tanrıyı değil, bir ölümlüyü koyduğu, onu küçük düşürdüğü için Attis'in kızla evlendiği gece düğün evine giderek ölümlü konuklara görünür. Tanrıça Kibele'yi gören ölümlü konuklar, insanlar korkularından delirirler. Bu olaya çok üzülen Tanrı Attis insan kılığından tekrar tanrı görününe girer, dağlara kaçıp orada kendini öldürür ve akan kanları topraktan menekşeler biçiminde tekrar fışkırır. Tanrıça Kibele sevgilisi Attis'in ölümüne neden olduğundan acılarını unutmak için Anadolu'yu diğer diğer gezmeye karar verir. Bunu duyan Marsyas da Tanrıça Kibele'ye gider, onun acılarına ortak olmak için bu geziye kendisinin de katılmak istediğini söyler. Tanrıça Ana, Marsyas'ın bu dileğini kabul eder ve birlikte dolaşmaya başlarlar. Bu gezilerde Marsyas durmadan yanık sesli flütünü çalmakta ve Tanrıça Kibele'nin acılarını biraz olsun dindirmeye çalışmaktadır. Sonunda bir gün yolları Nisa kentine düşer. Bugün bu kentin kalıntılarına Aydın ilimizin Sultanhisar sırtlarında rastlıyoruz. Kentte Tanrı Apollon'la karşılaşırlar. Tanrı Apollon, Marsyas'ın ünlü bir müzikçi olduğunu duymuş ama onu hiç dinlememiştir. Ama Marsyas gezdiği her yerde kendisinin Tanrı Apollon'dan daha iyi bir müzik yorumcusu olduğunu söylediği için Apollon'u Nisa kentinde görür görmez hemen kendisiyle bir yarışmaya çağırır. Apollon yarışmayı kabul eder. Çünkü ölümlü bir müzisyenin kendisiyle yarışmaya kalkması onu sinirlendirmiştir. Marsyas kendi yaptığı flütü Apollon'da ünlü üç telli Liri ile yarışmaya katılır. Bu arada Lidya kralı Midas ve güzel sanatların bekçileri olan dokuz peri yarışmanın hakemi seçilirler. Yarışma bütün seslerin sustuğu bir anda başlar. Önce Tanrı Apollon bu işe çok sinirlenir ve Kral Midas'ın Marsyas'ı bir Frigyalı olduğu için kayırdığını düşünerek kralın kulaklarını hemen eşek kulağına döndürür. Daha sonra da Marsyas'ın bir ağaca bağlatıp derisini yüzdürür ve Selene kalesindeki Çine çayının çıktığı mağaranın üzerine asar. O yöre insanları tarihler boyu kulaktan kulağa anlatılan bu öykü için şöyle söylerlermiş. Marsyas'ın iliklerine kadar işlemiş olan müzik sevgisi onun cansız olan derisinden bile anlaşılırdı. Çünkü bir flüt sesi duyulduğu zaman mağaranın üzerinde asılı duran derisi müziğin etkisiyle tir tir titremeye başlardı. Bu efsane Anadolu müziği ile onun gelişmiş bir sazı olan Frigya flütünün çağındaki ülke müziklerinden ve sazlarından ne kadar farklı ve gelişmiş olduğunun gerçek öyküsüdür. Ağlayan Kaya, Niobe ve Çocukları. Bir zamanlar İzmir'in Yamanlar Dağı'nda Tantalos adında bir kral yaşardı. Bu kral, bütün tanrılarca çok sevilen, ölümlü bir insan olmasına karşın tanrılardan saygı gören bir kişiydi. İnsanlar içinde tanrılar katına gidip onlarla konuşup yemek yiyebilen tek insan belki kral Tantalos'tu. Hatta bazen de tanrılar konuk olarak kral Tantalos'un sarayına yemek yemeye gelirlerdi. Aslında Tantalos bütün bu tanrılardan nefret eder ve onlara en küçük bir sevgi bile duymazdı. Bir gün yine tanrıları evine yemeğe çağırdı ve küçük oğlunu kestirerek konuklarının önüne sundu. Amacı tanrılara insan eti yedirerek onların ne denli yamyam olduklarını insanlığa göstermekti. Fakat her ne kadar pişirilse de tanrılar kendilerine sunulan yemeğin bir insan eti olduğunu anladılar ve bu konuk evinden iğrenerek kaçtılar. Tantalos'un kendilerine yaptığı bu saygısızlığın tüm insanlara güç verip kendilerini aşağılamaya kalkışabileceklerini düşünen tanrılar, Tantalos'a öyle bir ceza verelim ki bir daha hiçbir ölümlü bizimle alay etmeyi aklından bile geçirmesin dediler. Bunun üzerine Tantalos'u öyle bir yere gönderdiler ki sular içinde olduğu halde su içemiyor, meyveli ağaçlar arasında gezindiği halde bir tek meyve yiyemiyordu. Su içmeye eğilse sular hemen toprağın içine çekiliyor, yiyeceklere uzansa tüm ağaçlar Tantalos'un ulaşamayacağı kadar yükseklere kaçıyordu. Böylece Tantalos sonsuza kadar yemeden, içmeden yaşamaya mahkum edildi.